Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yedinci söz. Şu kainatın tılsım muğlakını açan Âmentu billahi ve bil yevmil ahir ruhu beşer için saadet kapısını fetheden ne kadar kıymettar iki tılsım müşkül küşa olduğunu ve sabır ile Halikına tevekkül ve iltica ve şükür ile Rezzakından sual ve dua ne kadar nafi bir tiryak gibi iki ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkiyat etmek, namazı kılmak, kebairi terk etmek, ebedül abad yolculuğunda ne kadar mühim, değerli, revnektar bir bilet, bir zat-ı ahiret, bir nur-u kabir olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bu yedinci sözün özetidir bu birinci paragraf. Sonra bir örnekle, hikaye ile ama hayatın içinden gerçek bir hikaye ile konuyu anlamamıza yaklaştıracak. Arkasından da bu birinci paragraftaki olayı hikayenin içeriğine uygun olarak bize hakikatle ifade edecek inşallah. Dolayısıyla birinci paragrafı, yani baştaki paragrafı bir daha dikkatle anlamaya çalışalım inşallah. Şu kainatın tılsım muğlakını açan, birinci derecede kainat alemleri zahiren açık görünürse de aslında hakikatte kapalıdırlar. Yani biz kainatı görmekle kainatın hakikatini anlamış olmuyoruz. Onun için üstadımız kainat kapıları görünüşte, görünürde açık gibi görünmesine rağmen, mesela güneşi biz orada görüyoruz ama güneşten ışık geliyor diyoruz. Halbuki güneşten ışık gelmez, güneşten ışık getirilir. Güneş orada durmaz, güneş orada durdurulur. Değil mi? Hava bizim hayatımız için hayatımızı yaşatıyor diyoruz. Adam yaşıyor diyoruz. Halbuki hiçbir şey bizi yaşatmaz. O bizi yaşatır dediklerimiz de yaratılmış, biz de yaratılmışız. Yani görünürde aslında açık zannettiğimiz, anladığımızı zannettiğimiz birçok olay hakikatte anlaşılmadan kapalı kalıyor. Dolayısıyla inanmayanların, Allah'ın varlığına inanmayanların ya da ahiretin varlığına iman etmeyenlerin kainatın gerçek manasını anlamadıkları kesin olmakla beraber biz inanan insanların da veya Yahudiler ve Hristiyanlar gibi inançları yanlış da olsa bir inancı olanların gafletle ve unutkanlıkla çoğu zaman o kainatın gerçek yönünü kavrayamadığını söyleyebiliriz. Yani bugün bizim tarlamızda yeterli verim, tarla yeterli derecede vermedi. Aç kaldık tarladan gelir elde edemediğimiz için. Ticaretim olmadığı için iflas ettim vesaire gibi hep sebeplere bağlanan durumlarda aslında biz farkında olmadan kainatın kapalı olduğunu göstermiş oluyoruz. Cümleyi bir de okuyalım. Şu kainatın tılsımı muğlakını açan, demek ki kainat kapalıdır, kapalı bir tılsımdır. Onu açacak iki anahtar lazımmış. Bunlardan ikisi âmentu billahi ve bil yevmil âhir. Allah'a iman ettim ve ahiret gününe iman ettim. Bu iki tılsım. Ruhu beşer için saadet kapısını fethede. Bir de bizim biliyorsunuz iki yönümüz var. Yani her insanda bu yön vardır. Bir bedensel özelliklerimiz, bir de ruhsal dünyamız, ruhi özelliklerimiz. Onun için ruhu beşer için dedi. Yani nasıl ki benim maddi hayatımı devam ettirmeyi sağlayacak kainatı yaratılmış varlıklar var. İşte suyu, havayı, gıdayı vesaire. işte güneşi, dünyanın dönmesini, atmosferi, yani benim maddi olarak bedensel özelliklerimi karşılayan şeyler bana tabiri caizse hayatımı devam ettiriyor sebep olarak. Bir de benim ruhi yönüm var. Ruhsal dünyam var. O ruhsal dünyamın saadet kapısı da kapalı. Onu da açacak olan bu iki kelimeymiş. Âmentu billahi ve bil yevmil âhir. İkincisi bu. Yoksa insana insan eden bedensel özellikleri değildir. Bir şey örnek veriyorlar. Bedevi Araplardan birisi çölde devesiyle seyahat ederken devesinden iner, yükünü indirir ve istirahatini yaptıktan sonra tekrar devesini kaldırıp yükünü vurmak ve üzerine binerek yoluna devam etmek ister. Ancak devede hareket yoktur. Deve sessiz yatmaktadır. Hatta devede nefes de yoktur. Deve bunun seslerine hiç tepki vermemektedir. Epey uğraştıktan sonra deveyi kaldıramayacağını anlayan bedevi, devenin karşısına geçerek der ki, ey deve, sende senden başka bir şey varmış ki, hem seni, hem yükümü, hem beni götürüyormuş. O şey neyse gidince, sen de yüküm de ben de kaldık diyor. Nedir o? Adına ne dersen de. Ama deveyi deve yapan, onun eti budu, kanı değildir. Onun içinde bir can, bir ruh, bir mahiyet vardı değil mi? Aynı durum bizim için geçerli değil mi? Niye peki biz hep sevdiğimiz, saydığımız insanları bir müddet sonra öldü diyerek kabristana koyuyoruz, toprağın altına gömüyoruz? Demek ki o insanı insan eden, onun bedenindeki eti, kanı, kemiği değilmiş. Elektriğin ampule hayat vermesi gibi. Ona da hayat veren ayrı bir mahiyet varmış. Öyleyse biz bedensel özelliklerimize hizmet ederek o manevi mahiyet halinde olan ruhumuza saadet veremeyiz. Ruhumuzun saadet kapısını açacak başka bir şey olmalı. Çünkü ruh yediğimiz içtiğimiz şeylerin cinsinden değildir. Elektriğin ampul cinsinden olmadığı gibi. Öyleyse bizim ruhu beşer için saadet kapısını açacak başka bir şey lazım. O da âmentü billahi ve bil yevmil âhir. İki hakikat. Allah'a ve ahirete iman. Odur bizim ruhumuzu fethedecek olan. Saadet kapısını açacak. Ne kadar kıymetdar iki tılsımı müşkül küşa olduğunu. Çok güzel bir ifade, müşkül küşa. Yani müşkilleri açan bir anahtar tabiri caizse. Müşkül küşa o demek. Müşkili açıyor, hallediyor yani. İki tane tılsım, nasıl ki hazinenin kapısını açan anahtarlar vardır. Bizim bilgisayarlarımız açan şifrelerimiz vardır. Değil mi? Kilitli hazineleri, kasalar açan tabiri caizse ona göre şifreler, anahtarlar vardır. Cenab-ı Hak da bu iki problemin çözümü ve halli için bize iki tılsım müşkül küşa olduğunu, bu iki tane olay öğrendik. Kainatın tılsım muğlakını ve ruhu beşer için saadet kapısını fetheden Allah'a iman, ahirete iman. Devam ediyor. Ve sabır ile halikine tevekkül ve iltica. Zaman zaman burada iki tane tarif öğreneceğiz. Zaman zaman nasıl sabredelim diye sorulur. Risale-i Nur'da sabırla ilgili onlarca izah var. Mesela biri, Cenab-ı Hakk'ın kainatta koyduğu kurallara uymanın adına sabır der. Allah'ın Kur'an'da koyduğu kaide ve kurallara uymanın adı da sabırdır. Biz sabrı sadece Allah'ın bize verdiği bela ve musibetler karşısında sessiz kalmak şeklinde dar anlamda düşünemeyiz. Geniş anlamda sabrın çok manası var. Burada bize bir sabır tarifi daha öğretti Bediüzzaman Hazretleri. O da şu: sabır ile halikine tevekkül ve iltica. Sabrın bir manası buymuş. Tevekkül ve iltica aslında sabırmış. Veya sabrın göstergesi tevekkül ve iltica imiş. Veya ben nasıl sabrederim demenin bir manası tevekkül ve iltica ederek. Tabi bunların cevabı dersin ileri yerlerinde gelecek ama bir cümleyle söyleyelim. Üstad Hazretleri yine sözlerde yanlış anlaşılmasın. Tevekkül bütün esbabı terk etmek değildir. Ne kadar güzel bir tarif. Tevekkül nedir? Esbaba teşebbüs bir fiil, duayı fiili telakki ederek. Demek ki Allah'ın kainatta koyduğu bütün sebepler Allah'ındır. O sebeplere uymak da bir mümin için bir duadır. O duasını yaptıktan sonra sonucu Allah'tan beklemenin adına tevekkül diyoruz. Ve bu şekilde Allah'a biz iltica etmiş oluyoruz. Kuru kuru bir iltica değil yani. Kuru kuru bir tevekkül de değil. Allah dilerse olur, Allah dilemezse olmaz diyerek haşa. Allah'ın koyduğu kuralları yok saymak ve Cenab-ı Hakk'ın emirlerine itaat etmemek Allah'a ithamdır. Allah'a karşı saygısızlıktır. Haşa, Allah'ın hikmetine karşı gelmek manasına gelir Allah muhafaza. Bir Müslüman olarak bizler Allah'ın koyduğu maddi ve manevi bütün kurallara uyduktan sonra neticeyi Allah'tan beklemenin adına biz tevekkül diyoruz ve bu da sabır ile Halikına tevekkül ve iltica. Bir şey daha öğretecek. Ve şükür ile Rezzakından sual ve dua. Subhanallah. Yani biz zaman zaman Allah-u Teala nasıl şükredeceğiz? Veya Allah-u Teala'dan istemenin adı nedir? Hani biz Allah-u Teala elimizi açarak Ya Rabbi bize sonsuz nimetlerinden lütfeyle, bizi dünya sıkıntılarından kurtar, bize ihsan ettiği nimetleri devam ettir, sağlık, sıhhat, afiyet ver, bizi cennetine al, hürriyetine mazhar eyle, ebedi saadetinle saadetlendir. Aklımıza gelen bütün duaları yapalım dilimizle. Diyor ki şükür ile ancak insan Rezzakından ister. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize ihsan ettiği nimetleri istemenin bir yolu ya da içinde bulunduğumuz sıkıntılardan arınmanın bir yolu şükürmüş. Mesela şükür için bir cümle kullanıyor. Nimetleri Allah'tan bilmek şükürdür diyor. O nimetlerin kıymetlerini idrak etmek şükürdür diyor. O nimetlere ihtiyacını hissetmek şükürdür. Enteresan tarifler. Hep gözümüzden kaçıyor bunlar. Bak, nimetlerin Allah'tan geldiğini bilmek şükürmüş. Demek ki biz nimetlerin ne kadar Allah'tan geldiğini farkına varırsak o kadar şükretmiş oluyoruz. Ve bu aynı zamanda Allah'tan istemekmiş. Ve Allah'a dua etmekmiş. Subhanallah. Ve o nimetlerin kıymetlerini idrak etmek de şükürmüş. Aynı zamanda bu Allah-u Teala'dan istemek ve Allah'a dua etmek anlamına geliyormuş. Ve yine o nimetlerin ne kadar çok muhtaç olduğumun farkına varmak da şükürmüş. Ve bu da aynı zamanda Allah'tan dua ediyor. O zaman insan bakıyor, ha biz gerçekten şükür konusunda epey eksik kalıyoruz manası çıkıyor. Hani cümleleri okurken dikkatle, şükür ile Rezzak. Kimden istiyoruz? Rezzak-ı Zülcelal'den, Rahman-Rahim olan Allah'tan sual ve dua. Ne kadar nafi ve tiryak gibi iki ilaç olduğunu. Demek ki kainatın tılsım muğlakını açan ve ruhu beşer için saadet kapısını fetheden Allah'a iman, ahirete iman. Bir de bizim iki tane ilacımız varmış. Bunlardan birisi sabır ile tevekkül ve iltica, diğeri de şükür ile Rezzak-ı Zülcelal'den sual ve dua. Dört şey öğrendik. İki şey daha, birkaç şey daha öğretecek. Onları da dikkatle dinleyelim. Ve Kur'an'ı dinlemek. Hükmüne inkiyat etmek. Yani boyun eğmek. Kur'an'ın hükümlerine uymak. Namazı sonra açıyor. Burada çok güzel bir mantık silsilesi var. Kur'an'ı dinlemek. Kur'an'ı dinlemeyen Allah'ın hükmünü bilemez. Allah'ın hükmünü bilmeyen de ona uyamaz. Dolayısıyla Kur'an'ı dinlemek, dinledi yetmez. O birinci mertebeydi. İki, hükümlerine uymak. Peki hükümlerine uymaktan maksat ne? Özet, temel ukdeleri anlatıyor. Kur'an'ın tamamına, farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine ve haramlarına, mekruhlarına, değil mi? Hepsine dikkat etmek ve onların icablarını yerine getirmek. Ama burada daha çok özel olanlara dikkat ediyor. Namazı kılmak, kebairi terk etmek. Risale-i Nur'da ibadet daha çoğu zaman namazla ifade edilir. Bunun sebebini Bakara suresinin başında İşaret Hicaz'daki ve yuqimuna salah ayet-i kerimesini izah ederken şöyle ifade eder. Neden imandan sonra namaz üzerinde duruyor Kur'an-ı Kerim? Onlar gayba iman ederler ayetinin hemen arkasında onlar namazlarını kılarlar ve zekatlarını verirler ifadesi geçer. Çünkü diyor namaz bütün ibadatın fihristesidir, özetidir, hulasasıdır. Ve bir ayette Cenab-ı Hak şüphesiz namaz, namaz kılanı kötülüklerden alıkoyar buyurur. Demek ki namaz hem bütün ibadetlerin özetidir, bütün mahlukatın ibadetlerinin, bütün insanlara, cinlere emreden ibadetlerin vesaire, bütün kainatın ibadetlerin özetidir. Hem de namazı hakkıyla eda eden bir Müslüman, o namaz kendisini günahlardan alıkoyar. Eğer namazını kıldığı halde hala günahlara devam ediyorsa bir Müslüman, bu şu demektir. Evet, kıldığı namaz geçersizdir diyemeyiz. Farzlarını yerine getiren bir Müslümanın kıldığı namaz geçerlidir. Ama o namazı hakkıyla eda etmemiştir. Eğer namazı hakkıyla ve namazın ruhuna uygun şekilde kılsaydı, günde 5 vakit, gerçekten o 5 vakit namaz o insanı diğer haramlardan koruyacaktı. Bu açıdan değerlendir. Bu açıdan namaz hem bütün ibadetleri içerir onların adına, hem de namazın çok önemli olmasından dolayı hasreten Risale-i Nur'da namaz konusuna ayrı bir önem atfedilir. Bakın burada da namazı kılmak dedi, kebairi terk etmek. Üstadımıza sormuşlar, yedi kebair nedir diye, laikalarda geçer. İleride o gelecek inşallah. Üstad Hazretleri yedi kebair açıklamadan önce bir açıklamada bulunmuş. Der ki, kebair çoktur. Ekberül kebair ise yedidir. Yani büyük günahlar çoktur. Kebair demek büyük günahlar demektir. Büyük günahlar çoktur. Ama büyük günahların en büyükleri yedidir. Dolayısıyla biz sadece yedi en büyük günahı terk etmekle büyük günahları terk etmiş olmayız. Hatta bazı alimler küçük günahlar üzerinde ısrar etmek de büyüktür demişler. Bunun üzerine yazılmış eserler var. 300'den fazlaya çıkaranlar var büyük günahları. Ama ben şahsen şöyle bir özetle büyük günahları söyleyebilirim. Üstad Hazretlerinin haramları terk eden, kebairi terk eden, değil mi? Feraizi işleyen kurtulur ifadesinden benim anladığım her haram büyük günahtır. Evet. Her haram büyük günahtır. Her haramı terk etmek farzdır. Terk etmemek haram işlemiş demektir. Öyleyse farzları, yani Kur'an'ı dinlemek, hükmüne boyun eğmek, yani özellikle farzlarını yerine getirmek, namaz başta olmak üzere ve en büyük günahlar başta olmak üzere büyük günahlardan sakınmak, ne olurmuş peki bunlar? Ebedül abad yolculuğunda ne kadar mühim, değerli, revnekdar bir bilet, bir zat-ı ahiret, bir nur-u kabir olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeci bak, dinle. Cenab-ı Hak bu hakikatleri anlamayı ve uygulamayı nasip etsin. Şimdi bize çok mükemmel bir örnekle bunu anlatacak. Yalnız ben burada bir şey dikkat çekmek istiyorum. Bir defa bir bilet dedi. Revnaktar bir bilet. Unutmayalım bunu. İki, ahiret azığı dedi. Üç, kabir nuru dedi. Olduğunu anlamak istersen. O zaman konuyu özetlersek. Bir defa Allah'a iman ve ahirete iman, kainatın tılsım muğlakını açan iki tılsımdır. İki anahtardır. Aynı zamanda ruhu beşer için saadet kapısını açan iki anahtardır. Halikimizden, Rezzakımızdan şükür ile istemek, bir de sabır ile ona tevekkül ve iltica etmek iki ilaçtır. Aynı zamanda Kur'an'ı dinlemek, onun hükümlerine boyun eğmek, itaat etmek, özellikle namaz başta olmak üzere farzları yerine getirmek ve haramlardan sakınmak, ebedül abad yolculuğunda bir yolculuğa çıkıyoruz. Ebedler yolculuğu, ebedül abad bu. Ebediyetlerin ebediyeti, yani sonsuzluk yolculuğunda. Öyle bir yere gidiyoruz ki, kabir, kabirden sonra haşir, haşirden sonra inşallah haşirin üzerindeki sırattan ebedül abad yolcu olan saadet yurduna, cennete giderken kullanacağımız nasıl bir bilet, bir ahiret azığı ve o alemi karanlık aleminde birer nur olduğunu anlamak istersen hikayeyi dinle şimdi. Evet. Bir zaman bir asker meydan-ı harp ve imtihanda kar ve zarar deveranında pek müthiş bir vaziyete düşer. Şöyle ki zaman zaman herkes şöyle düşünür. Ya bu dünyada hiç problemsiz bir adam yok mu? Hiç problemsiz, sıkıntısız bir zaman yaşamayacak mı? Olmaz efendim. Neden olmaz? Çünkü Peygamber Efendimiz dünyayı tarif etmiş. Dünya tarladır. Neyin? Ahiretin tarlasıdır. Yani siz tarlaya gideceksiniz, terlemeyeceksiniz. Üstünüz başınız toz olmayacak. Çalışmayacaksınız. Yorulmayacaksınız. Tarlaya gitmeyin o zaman. Sizin tarlaya gitmenizin bir manası yok. Öyle mi? Bir çekirdek ağaç olmak istiyor. Toprağa girmem ben. O karanlıkta durmam ben. Çekirdeğim çatlamasın benim. Diyebilir mi? Bir tavus yumurtası civciv olmak istiyorsa tavusun altına girecek mi? Sıcağa, o muameleye maruz kalacak mı? Evet. İçinde muameleler hareketli olacak mı? Kabuğu çatlayacak mı? Evet efendim. Yani dünya ahiretin tarlasıdır. O zaman hem bu tarlaya gideyim, hem de bu tarlada sıkıntı çekmeyeyim, yanlış. Bu tarlada terleyeceğiz. Asker misiniz? Evet. O zaman askerliğin kurallarına uyacaksınız. Ben sabah kalkmam. Kalkacaksın. Müslüman mısın? Evet. O zaman sabah namaza kalkacaksın. Çünkü askersin sen. Onun için asker ifadesini kullan. Bakın, bir zaman bir asker meydan-ı harp ve imtihanda, asker misin? O zaman harp olacak. Harp varsa gideceksin. Harp yok. Yine ne var? Harp olmasa da efendim? Eğitim var. Talim var. İçtima var. Sürünme var. Öyle mi? Elbise var, sıkı ayakkabı var diyeceksin. Nöbet var. Mecbursun ya. Yoksa asker denilmez sana. Onun için üstadımız bu dünya için en bahtiyar odur ki bu dünyayı bir misafirhane-i askeri telakki etsin diyor. Bak, bir misafirhane, hem misafirhane hem kışla. Sen asker, Evet. Çok güzel ifadeler. Hani insan böyle ya küçük sözlerdir okuyup geçiyoruz diyor da öyle değil ya. Kendileri küçük ama evet. Bakın bir asker meydan-ı harp ve imtihanda kar ve zarar deveranında yani hayatımız öyle ince, öyle hassas ki ya karda ya zararda ortası yok. Asla. Ne diyorlar? Nötr mü diyorlar? Nötr olmaz. Ya karda ya zararda. Muhakkak. Böyle bir asker meydan-ı harp ve imtihanda ya da kar ve zarar deveranında pek müthiş bir vaziyete düşer. Şöyle ki sağ ve sol tarafından dehşetli derin iki yara ile yaralı. Sağ ve sol tarafında. Yani şu hali bir düşüneni biz anlatıyor şu anda. Ama ben hakikate girmek istemiyorum. Çünkü hakikati biraz sonra kendisi anlatacak bize. Hakikati orada uygulayalım. Ama bizi anlatıyor. Biz o askeriz ve halimiz bu. Sağ ve sol tarafından iki dehşetli yara ile yaralı. Ve arkasında cesim bir aslan ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Saldırmıyor. Zaten saldırsa bitirecek şimdi. Ama saldırmak için bekliyor. Ha şimdi saldırdı. Ha şimdi saldıracak. Ha şimdi derler ki işkencecilere, işkenceciler için işkencenin ne zaman yapılacağını bilmemek kadar büyük bir işkence yoktur diyorlar. Onun için şöyle yapıyorlarmış mesela. Adamı bağlıyorlar ve yukarıdan bir damla sarıyorlar. Küt kafaya. İkinciyi bekletiyorlar. Ha şimdi diyecek, ha şimdi. O da belirsiz bir daha düşüyor. O öbürü üçüncü bir daha belirsiz. Aman. Derler bir adamı idam etmektense idam kararını verip idam edileceğini bildirmemek. Ha şimdi geldiler, ha şimdi. Ha şimdi geldiler, ha şimdi. Demek kadar büyük bir işken idam etse kurtuyor adam. Düşünün. Asker. Birçok işi var. Meydan-ı harpte, kar ve zarar deveranında, imtihanda, evet, sağ ve solu yaralı, derin yaralarla, perişan bir de arkasında aslan, ha şimdi yedi, ha şimdi yiyecek. Ha şimdi yedi, ha şimdi yiyecek. Yetmedi. Halet-i ruhuya bakın. Manzaraya bakın. Bu biziz, bizmişiz bu. Ve gözü önünde bir dar ağacı dikilmiş, evet, bütün sevdiklerini asıp mahvediyor, onu da bekliyor. Bir insanın saadetini yok eden en önemli nedenlerden bir tanesi dostlarının başına gelen bela ve musibetlerdir. Yani biz insan olduğumuz için akıl alakadarlığıyla hem geçmişten hem gelecekten etkilendiğimiz gibi hem de dostlarımızın başına gelen sıkıntılardan elemler duyarız. Ya da onların güzel hayatlarından memnuniyet duyarız. Değil mi? Bizim özelliğimiz bu. Onun için yani bir şefkatli valide çocuğunun hayatının kurtulması için icap etse hayatını feda eder. Değil mi? Bu kadar sevdiklerimizin başlarına gelecek musibetlerden kurtulmaları için onların saadetleri ve mesut olmaları için hayatımızı feda ederiz icap ederse. Ha böyle bir şey düşünün. Bu zor durumdaki o askerin, o zor şartlardaki o adamın bir de bu sıkıntılar yetmiyormuş gibi gözü önünde bütün sevdikleri idam ediliyor sırayla. Kendisi de idam edilmek için bekliyor. Ha şimdi çağrılacak, ha şimdi çağrılacak. Ha birazdan, ha şimdi. Bu manzara içerisinde yetmiyor. Hem bu haliyle beraber uzun bir yolculuğu var, nefyediliyor. Bu hal sürekli, kesintisiz devam ediyor. Bir de nefyediliyor. Yani sürgüne gönderiliyor. Nefi bu anlamda. Nefyediliyor, sürgüne gönderiliyor. Biz gerçi nefyedilmeyi, yolculuğa çıkmak, bir yere gönderilmek manada ama nefi sürgündür. Bir yere sürgüne gönderilmek. Geçen bir kardeşimiz size misafirliğe geleceğiz dedi. Dedim buyurun hoş geldiniz. aslında dedim hepimiz misafiriz. Hani eskiden ben öğrenciyken birkaç tren yolculuğu yaptım. Epeydir yapmıyoruz. Tren yolculuğu yaparken bir kompartımandaki kardeşler diğer kompartımandakilere misafirliğe gidiyorlar. Aslında hepsi yolcu. Bir yere gidiyor. Ama o trendekiler öndeki kompartıman arkadakine, arkadaki öndekine yolculuğa gidiyor. Hayır, bize işte misafir getir falan. Nereden? Arkadaki kompartıman. Hepsi yolcu halbuki. İnsan böyle bir yolcu. Yani biz öndeki apartmanda, yani öndeki kompartmanda, arkadaki veya öndeki kompartmandakiler bize yolcu, bize misafir geliyorlarmış. Aslında hepsi yolcu yani. İnsan öyle bir asker. Yolcu yani. Ruhlar aleminden çıktık değil mi? Yolculuk anne rahmine. Orada bir müddet durduk dünya alemine. Dünyada yolculuk devam ediyor sürekli. Oradan kabire, kabirden de devam edecek yani. İnsan bu özelliklere sahip olarak bir de yolculuğu var, devam ediyor. O bir çare, bir de çaresiz. Yani ne sağındaki, solundaki o derin yaraları tedavi edip kurtulmaya gücü yeter, ne arkasındaki o cesim aslanı yok edip onun zararından kurtulmaya gücü yeter, ne önündeki dar ağacını yok edip sevdiklerini ve kendisini idamdan kurtarabiliyor, ne de yolculuğa engel olabiliyor. Evet. İnsanın acizliğini gösteriyor. İnsanın ne kadar zayıf ve aciz bir varlık olduğunu. Tabi o biçare şu dehşet içinde meyusane, ümitsizcesine düşünürken sağ cihetinde Hızır gibi bir hayırhah, nurani bir zat peyda olur ona der. Bu sağ tarafı demesi Kur'an-ı Kerim'de sağ ehil diye, sağcılar diye, sağ taraflılar diye. Yani biz bugünkü sağcı ve solcu anlamında değerlendirmek yanlış. Biz o anlamda düşünmüyoruz. Ama sağ ehil, sağ ehilciler, sağ tarafçılar anlamında Kur'an-ı Kerim'de geçer. Sol ehil olanlara, mesela Kur'an-ı Kerim'de yine kitabı sağ tarafından verilenler, kitabı sol tarafından verilenler, sağ hep hayır, iyi ve güzellikle Kur'an-ı Kerim'de ifade edilme anlamında. Sol ehil ise, sol taraftakiler ise hep böyle dine karşı Allah'ın emri ihsan edenler ve hayır değil şer tarafını tutanlar anlamında değerlendirilmiştir. Burada onun için sağ tarafından diyor değil mi? Sağ cihetinde Hızır gibi hayır ha. Öyleyse bize hayrı, güzelliği telkin eden, anlatan herkes bir anlamda Hızır'dır denilebilir. Hıdır. Hızır Aleyhisselam bir görseydim, Hızır Aleyhisselam'ın işte bir duasına mazhar olsaydım. Ne demek Hızır Aleyhisselam? Evet Hızır Aleyhisselam var ama her hayırlı kişi, her hayra yönlendiren kişi aynı zamanda Hızır'dır. Cenab-ı Hak bizi öyle insanlarla karşılaştırsın ve böyle bize hayırlı şeyleri hatırlatan insanları asla dışlamayalım. Onları kendimize hayır ha, bize hayır tabircesi kapısı açan, hayır başımıza hayır döken, bizi hayıra gark eden insan olarak görelim, teşekkür edelim. Yani üstadımız buyuruyor ya, arkamdaki diyor akrebi sana haber veren kişiye küsmek, kızmak değil, ne lazım gelir? Teşekkür etmek lazım gelir. Neden? Dünya hayatıma zarar veren bir sıkıntıdan beni koruduğu ve kurtardığı için. Allah razı olsun ya. Allah senden razı olsun. İki de aklına gel. Allah senden razı olsun ya. O akrebi gösterdin ya. Şimdi biz çoktan kabre gitmiştik. İki de bir değil mi? Teşekkür etmesi lazım gelir. Ya şimdi bizim ebedi hayatımızı tehdit eden, ebedi hayatımıza zarar veren hatalarımızı ve günahlarımızı haber veren, farkında olalım olmayalım. Bir kardeşimize de belki bin kere teşekkür etmek lazım. Dünya hayatımızı yok etmek için bizi zehirlemeye çalışan bir akrepten kurtarana bir teşekkür edersek, ebedi hayatımızı zehirleyen, ebedi saadet yurdumuzun mahvına çalışan, günahlara karşı bizi uyaran kardeşlerimizi de belki bin kere, yüz bin kere. Onun için bu hayır ha zatlar, peygamberler, müceddidler, müştehitler, alimler bizi her türlü kötülüğe karşı, her türlü harama, isyana karşı uyaran kişilerdir. Yani bakıyorsun bir çocuk babasına diyor ki, baba diyor sen geçen gün bana kimseyi aldatma dedin ama şimdi sen aldatıyorsun. Çocuk adama mürşid olmuş ya. Sen kes sesini diyor. Bak bir de çocuğuna kızıyor. Allah razı olsun yavrum. Teşekkür ederim. Beni büyük bir hatadan kurtardın. Sen bana mürşid oldun. Aferin. Tebrik ederim demesi lazım gelirken. Allah korusun. Onun için buradaki Hızır, hayırhah her mümin olabilir. Değil mi? Cenab-ı Hak onun için kalbimizin içine, ruhumuza, bize melekler müvekkili tayin etmiş. Hep hayır atan, güzellik atan, iyilik atan o şeytana karşı, o bize kötülüğü terk eden şeytana karşı Hızır gibi hayırha melekler, Hızır gibi hayırha peygamberler, müceddidler, müştehitler ve etrafımızdaki böyle elhamdülillah kitaplar, eserler nasip etmiş. Ne diyorlar onlar bize? Nurani bir zat peyda olur der ki, meyus olma, ümitsizliğe yer yok. Ümitsiz olma, kederlenme, tasalanma. Sana iki tılsım öğreteceğim, verip öğreteceğim. Güzelce istimal etsen, bu çok önemli bir ifade. Sana iki tılsım verip öğreteceğim. Onları güzelce kullansan. O diyor işte sabahleyin diyor namazı kalkamadım. Öğleyin de diyor mesela işte kıldım ama ikindiyi diyor işin darlığından kaçırdım. Doktora gidiyoruz. Doktor diyor ki kardeşim bu ilacı kullanacaksın bir hafta. Sabah 1, öğle 2, akşam 3. 8 saat arayla. Doktor 2 kullansam olmaz mı? Olmaz diyor. Bu dozajları günde 3 kere kullanacaksın. Bir hafta değil 3 gün. Yok 3 günde olmaz. Bir hafta kullanacaksın. Bu kadar ya. Ya şimdi bedensel özelliklerimiz için, hastalıklarımız için, huzura ermemiz için, şifa bulmamız için bu maddi doktorların maddi tavsiyelerine despot gibi bizi uyduruyorlar ve uymak zorunda bizi nerede ne oruç tutmayacaksın diyor. Bak orucumuzu tutturmuyorlar. Yani şimdi ruhumuzun saadeti için niye biz Kur'an'ın verdiği tılsımlara, ilaçlara itibar etmiyoruz? Günde birse bir cuma kılsam olur mu diyor. Ya sen haftada bir hava alsan yeter mi? Allah'ım. Niye her gün hava alıyorsun her saat, her dakika? Niye her gün yemek yiyorsun? Hafta bir yesem olmaz mı? Ya. Onun için güzelce istimal etsen. Onun için biz dinimizi ehl-i sünnet çizgisinde kullanacağız. Ehl-i sünnet dışındaki fraksiyonlar, onlara frak-ı dalle diyoruz. Frak-ı dallenin anlayışıyla değil, ehl-i sünnetin çizgisiyle, anlatışıyla dinimizi öğreneceğiz. Onun için güzelce istimal etsen, ne olurmuş peki? O arştan sana musahhar bir at olur. Değişti. Arkamızda arslan olarak zannettiğimiz, bize saldırmak üzere beklediğini zannettiğimiz o şey, meğersem hafif hava karanlık olduğundan yanlış görmüşüz. Işık yanınca gördük ki o atmış. Ve seni o uzun yolculukta sana tabiri caizse seni kurtaracak ve sana yolculukta yardımcı bir atmış. Allah Allah. O çölde aç ve susuz kalmaktan seni kurtaracak ve gideceğin yere seni uçturacak bir atmış. Tılsımın biri. Âmentü billahi. Peki Allah'a iman etmek bu. Ahirete iman etmek nedir? Hem o dar ağacı, hani önünde onu asmak için bekleyen dostlarını ve kendisini idam etmek üzere kurulmuş dar ağacı vardı ya, sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa döner. Biliyorsunuz dar ağacında ip vardır. Bir yere bağlıdır. Altında da bir halka vardır. Evet. Salıngaçta da ona az çok benzer. Yukarı asılmıştır. Altta da bir halka vardır. Onda oturursun, öbüründe kafana geçirirler. Farkı bu. Ama şeklen birbirine benziyor. Birinin adı salıncak, birinin adı meğer önündeki idam edilmek üzere asılmış bir dar ağacı değilmiş, bir idam sehpası değilmiş, sallanmak ve sallanırken etrafı seyretmek üzere kurulmuş bir salıncakmış. Tılsım iyi, bu da ahirete iman. Evet. Açacaklar bunları detaylı olarak. Hem sana iki ilaç vereceğim, güzelce istimal etsen, bu da önemli, o iki müteaffin yaraların, yani o kokuşmuş, seni perişan eden, belki irinlerle, değil mi, kokmasının manası bu yani. Belki böyle gözle görülmeyen mikroplarla, hatta belki kurtlarla dolu olan o yaraların iki güzel kokulu Gül Muhammedi Aleyhisselam denilen latif çiçeği inkılap eder. Efendi, biliyorsunuz lağım pislikleri kokucudur. İnsanı tiksindirir, huzurunu kaçırır. Ama onlar toprağa döküldüğünde, güller ekildiğinde ne olur? Güle dönerler. Allah Allah. Allah-u Teala gübreden ne yaratıyor? Gül kokusu yaratıyor. Yani aslında bizim sağ ve solumuzda yaralı zannettiğimiz o kokular hakikatte onlar koku değilmiş. O ilaçları sürünce onlar güzel kokuyu enkılap etti ve Gül-ü Muhammed'i dedi. Gül-ü Muhammed demesi hem gülün peygamberimizle, gül akla gelince peygamberimiz akla gelmesi, hem de bizim hayatımıza peygamberin kokusunun sürülmesi lazım. Yani biz peygamberimizle, tabiri caizse ben şöyle ifade edeyim, peygamberleşmemiz lazım. Gül peygamber kokusu olması için bizde peygamberleşmemiz lazım. Üstadımızın bir ifadesi var Hızır Aleyhisselam anlatırken, der ki bazen diyor bir zat makamı Hızır'a gelince Hızır Aleyhisselam'dan ders alır diyor. Hızır Aleyhisselam'dan ders alan zat bazıları tarafından Hızır Aleyhisselam zannedilir. Ben bunu şöyle anlıyorum. Hani bir adam çok güllerle haşırmış öyle. Yani gül bahçesinde dolaşıyor. Güller koparıyor, güller kokluyor, güller yetiştiriyor. Adam sizin yanınıza gelince ne kokar? Gül, ama gül müdür adam? Değil, ama ne kokar? Gül kokar. Biz peygamberimizin hayatıyla öyle haşır neşir olmalıyız ki, onun hayatını hayatımıza öyle sindirmeliyiz ki bizden peygamber kokusu gelmeli. Ama biz peygamber miyiz? Hayır. Demek ki bize öyle iki ilaç veriyor ki o ilacı güzelce istimal etsek o bizi rahatsız eden kokular Gül Muhammedi kokan güzel iki çiçeğe inkılap edecek. Hem sana bir bilet vereceğim. Evet. Onunla bir de yolculuğu var. Uzun bir yolculuk. Mecburen gönderiliyor diye sürgüne demiştik ya. Ha, o artık sürgün olmaktan çıktı. Ve o uzun yolculuğu bu zor şartlarda gitmekten de kurtuldu. Uçar gibi bir senelik bir yolu bir günde kesersin. İşte eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et, doğru olduğunu tasdik etti. Evet, ben yani bu bir çare, şu bir çare sayı dahi bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe ettim, pek doğru gördüm. Şimdi biraz sonra onlarla ilgili açıklamaları göreceğiz inşallah. Bundan sonra birden gördü ki sol cihetinden şeytan gibi dessas, ayyaş, bu ifadeler önemli. Dikkat buyurun. Bir insanın yaşam tarzı, Bizim iç dünyamızdan gelen düşünceler bizim içimizi yansıtır. Hani derler ki bir testide ne varsa dışına o sızar. Öyle mi efendim? Yani ben aslında kendimi dilimle anlatmama gerek yok. Benim vücudumdan, bedenimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, elimden, ayağımdan vesaire dökülenler benim içimdeki şeylerin sızıntılarıdır. Dikkat edelim. Dessas, aldatıcı mı adam? Evet, dessastır. Aldatıcı. Hakkı batıl gösterecek kadar celbeze yapıyor. Allah muhafaza. Ya. Yani harama girmek için öyle süslüyor, öyle püslüyor ki mesela faiz alacak ya, o faizi öyle cazip gösteriyor ki çok az faiz mesela, ama çok cazip. Ya hiç şahit istemiyor falan. Evet. Öyle aldatıyor ki. Kadın desen otur. Ya. Fantaziler, daha çok kazanmanın yollarını göstermek. Nessas ise nedir o? Bir de o şeytandır. Şeytan gibi dessas. Ayyaş. Eğer içki, uyuşturucu gibi insanın aklını bulandıran bir şey teklif ediyorsa şeytandır. Şeytan gibidir. Aldatıcı bir adam, çok zinetler, nelerle bizi aldatıyorlarmış? Zinetler. Süslü suretler. Mesela bazı insanları, özellikle kadınları altınla, mücevheratla, erkekleri kadınlarla süslü suretler diyor, değil mi? Allah muhafaza. İnternet, gazeteler, televizyonlar, bu anlamda çok dikkatli olmak lazım. Bunlar bizim o sıkıntılı halimizde, o sıkıntılı halimizden bizi kurtarmamızı engelleyen parangalardır. Ayaklarımıza vurulmuş, tabiri caizse parangalar gibidir. Aklımızı uyuşturan, düşünmemizi engelleyen şeylerdir. Halbuki o hayırlı Hızır gibi o zatın dediği telkinatı duymamızı engelleyen engeldir. Allah muhafaza ya. Dikkat etmek lazım. Çok zinetler, süslü suretler, fantaziler, müskirler, alkol, içecek şeyler, zararlı şeyler, aklımızı bulandıran şeyler beraber olduğu halde geldi, karşısında durdu, ona dedi: hey arkadaş. Yani adamın hali belliydi, değil mi? Sağ ve sol yanında iki dehşetli yara kokuyor. Önünde dar ağacı, kendini ve dostlarını idam ediyor. Arkasında da bir aslan her an saldırmak üzere bekliyorken diyor ki: hey arkadaş, gel gel, beraber işte dedim keyif edelim. Şu güzel kız suretlerine bakalım. Şu hoş şarkıları dinleyelim. Şu tatlı yemekleri yiyelim. Sual. Ha nedir? Ağzında gizli okuyor. Hani iki tılsım öğretmişti. Okuyordu ya. Ağzında gizli okuyorsun. Cevap bir tılsım. Bırak şu anlaşılmaz şeyler, işi. Hazır keyfimizi bozmayalım. Alacak çok dersler var yani, hakikaten. Tekrar soruyor. Ha şu ellerindeki nedir? Hani iki ilaç vermişti, yaralarına sürecekti ya. Bir ilaç. At şunu, sağlamsın. Neyin var? Alkış zamanıdır. Dikkat edelim. Alkış zamanıdır. Cenazede alkışlar adam ya. Allah Allah. İyi toprağa gömüyoruz seni. Ne biçimmiş bu ya? Hafaza. Yani kurtuldun mu şimdi alkışlanacağız? Veya sen kendini alkışlanınca o ölüm senden gitti mi? Yok mu oldu? Acizliğin, zayıflığın, kainatın hakikatleri ortaya mı çıktı? Ölüm bitti mi yani? Resulullah. Tekrar soru. Ha şu beş nişanlı kağıt nedir? Bir bilet, bir tayinat senedi. Yırt bunları. Şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim neyimize lazım der. Ya daha gençsin. Bırak bunları. Yaşın daha genç. Uzun dur bakalım, ihtiyar olasın, yaşlı olasın. Ya bu genç zamanında bugün haşlemeci ne zaman işleyeceksin diyor. Bu dünya bir daha mı geleceksin canım diyor. O kadar çok var ki. Mesela her biri şeytan gibi dessas, ayyaş, aldatıcı bir adam. Bu nefsimiz olur, adam olur. Şeytanımız olur, şeytan gibi Allah muhafaza kişiler olur. Birden, evet, her bir desise ile onu ikna çalışır. Hatta o biçare ona biraz meyleder. Evet, insanı aldanır. Ben de öyle bir destasa aldandım. İnsan zaman zaman böyle destasların, şeylerin kulak verebilir. Ama hemen dikkat edecek. İnşallah o tuzaklara düşmeyecek. Birden sağ cihetinden rahat gibi bir ses gelir. Rahat, gök gürültüsü. Yani çok yüksek bir ses. Der sakın aldanma ve o destasa de ki, bu cümleyi bitiriyor, bu cümleyle şeyimiz, dersimizi bitireceğiz. İnşallah ikinci kalanı ikinci bir ders olarak okuyacağız. Fakat son cümleyi okuyalım. Sakın aldanma ve o destasa de ki, bu önemli bir ifade. Ey genç, sen gençsin, boş geç, düşünme bunları diyene de ki, mesela, eğer arkamdaki arslanı öldürüp, önümdeki dar ağacını kaldırıp, sağ ve solundaki yaraları def edip, peşimdeki yolculuğu men edecek bir çare sende varsa, bulursan haydi yap, göster, görelim. Sonra de gel keyf edelim. Yoksa sus hey sersem, ta Hızır gibi bu zat-ı nurani semavi, zat-ı semavi dediğini desin. Yani ölümü öldürüp, kabiri kaldırıp, insanın acizliğini ve zayıflığını yok edip, mesela ihtiyarlığı kaldırmak, ölümü yok etmek, kabire gitmeyi engellemek gibi bir çözüm varsa söyle. Yok. O zaman ne olur ki arkadaş? Ölecek miyim? Evet. Aciz miyim? Evet. Zayıf mıyım? Evet. Şimdi bu güzel hikayenin, olayın İnşallah hakikatını ikinci derste okumaya çalışalım inşallah. Cenab-ı Hak bizi Kur'an'ın ışığından mahrum etmesin. Amin. Evet. Amin. Allah rızası için El Fatiha.